Ayrım 10.
Bu çelişkilerin 1987 sonuna kadar siyasi iktidar katına çarpıcı bir biçimde açık seçik yansımasını nasıl açıklıyoruz? Birinci olarak 1980-1985 yıllarında burjuvazinin genel ve sınıfsal çıkarlarının kısmi ve bireysel çıkarlara başat olduğu söylenebilir. İleride de tekrar tartışacağımız gibi iş gücü piyasalarını emek aleyhine temelden ve yeniden düzenleyen, işçi sınıfını disiplin altına sokmayı hedefleyen askeri rejimin operasyonları ile ANAP'ın ilk iki yılını iktisat politikasının çeşitli ögelerini bir bütün olarak sermaye lehine yeniden düzenlemesi sözünü ettiğimiz genel ve sınıfsal çıkarlar açısından büyük önem taşımaktaydı. 1986-87 yıllarında ise bu temel operasyonlar tamamlanmış ve yeni modelin sermayenin alt grupları arasında tarafsız olmayan ögeleri ve özal grubunun yine ileride tartışacağımız şirketler ve iş adamları arasında da tarafsız olmayan uygulamaları burjuvazi siyasi iktidar ilişkilerine damgasını vurmaya başlamıştır. Ancak bu yıllar ANAP'ın genişleme konjonktürünü oluşturuyor. Kamu yatırımlarının 1985'te reel olarak %23'lük bir sıçrama yapmasıyla başlayan ekonomik canlanma sonraki iki yılı etkilemiş. 1986 ve 1987'de özel yatırımlar, milli gelir ve karlar çarpıcı biçimde yükselmiş. Mutlak büyüklüklerin bu kadar hızla büyüdüğü bir dönemde paylar ile ilgili içsel çelişkiler göz ardı edilebilmiştir. Milli gelir büyümesinin nüfus artış hızının altına düştüğü 1988-89 yıllarında ise önceki yıllar boyunca birikmiş ve ertelenen içsel çelişkilerin patlak vermesi kaçınılmaz oluyordu. Önde gelen iş adamlarının kamuoyuna dönük tepkilerinden bazı örnekler verelim. Hatırlanacağı gibi holding tipi örgütlenmeler içinde kendi bankalarını oluşturamamış sanayi sermayesi bu dönemin en handikaplı sermaye grubunu oluşturuyordu. Yüksek faiz yükünün sanayi kârları aşındırarak ücretlere nasıl yansıdığını ortaya koyan ilginç bir eleştirel çözümlemeyi dönemin Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Faralyalı şu sözlerle yapıyor. Şu anda Türkiye'deki işletmelerde faizin payı emeğin aldığı payın iki katına ulaştı. Bir işletmede emeğin değeri finansman değerinin yarısına düştüyse orada dengesizlik vardır. Biz sanayiciler işçinin emeğinden kısıp hayatiyetimizin devamı için para maliyetine ilaveler yapıyoruz. Tek pazarlığımız işçiyle oluyor. Mevduat, faiz, enerji, ham madde fiyatlarıyla pazarlık gücümüz yok. İşçiler de, işverenler de çok zor durumdadır. İşverenler zam artı faiz kıskacına girmişlerdir. Zamdan ve faizden biraz kısıp işçimize veremiyoruz. Dipnot 12. Buradaki eleştiriyi daha köşeli bir anti-rantiye söylemle ve yüksek faize yol açan maliye politikalarına bağlayarak TÜSİAD Başkanı Tekstil Sanayicisi Cem Boyner tamamlıyor. Hükümetin kaynakları önemli ölçüde rant sektörüne, rantiye sınıfına kaydırdığı kanaatindeyim. Bu ekonomik gelişmeye yararı olmayan bir politikadır. Altyapı yatırımlarına kaynak aktararak devleti büyüttüler. İç borç ve dış borç faizi ödendi ve iç borcun faizi parasını sadece plase etmekle yaşayan bir gruba verildi. Bunun sonunda sanayici sanayicilik yapmaktansa kaynaklarını sanayiden, ticaretten çekip rant sektörüne yatırmayı tercih etmiştir. İşsizliğe nefes aldıramamanın en önemli nedeni bu olmuştur. Dipnot 13. Tekstilci Boyner bu eleştirileri ile sanayi sermayesi ile finans kapital ve rantiye grupları arasındaki çelişkiyi ortaya koyuyor. Holding dışı sanayi sermayesinin bir başka tekstilci temsilcisi Halit Narin'den de dışa dönük ticaret sermayesine sağlanan ayrıcalıklara yönelik eleştirileri dinleyelim. Biz tüccar millet olmak istemiyoruz. Biz her kuruşunu işine yatıran bir Türkiye yaratmak istiyoruz. Türkiye herkesin istediğini sattığı bir pazar olamaz. Liberal ekonomiyi böyle anlamak yanlıştır. Tekstilciler olarak pamuk işinden menfaat sağlayan birkaç tüccar kadar ağırlığımız yok. Dipnot 14. Burada örnekleri verilen tavır değişikliğinin açığa çıkmasını sağlayan en önemli etken 1987'den itibaren ANAP'ın giderek artan boyutlarda bir halk tepkisine hedef olması olmuştur. 1989 ara seçimleri yenilgisi, burjuvazinin belli kanatları için ANAP'a alternatif iktidar seçeneklerini gündeme getirdi. Ancak Özal'ın büyük holdinglerden ve gözde şirketlerden oluşan güçlü bir sermaye desteğini hiçbir zaman yitirmediğini, burjuvazinin muhalif ögeleri nezdinde bile ANAP hükümetlerinin hiçbir zaman 1978-79 yıllarının CHP iktidarı ile aynı kefeye konmadığını da vurgulamak gerekir. 4. İktidarın dışsal belirlenmesi, ABD, IMF ve diğerleri. Türkiye gibi bir yandan 1946'dan beri kronik dış açıklar veren, öte yandan da Batı İttifakı'nın sadık bir üyesi olan az gelişmiş bir ülkede iktisat politikalarındaki ve hatta siyasetteki dönüşümlerin sadece içsel etkenlerce belirlenmesi elbette söz konusu değildir. Yakın geçmişimizin istisnasız bütün kritik dönemlerinde emperyalist sistemin ana aktörleri Türkiye'deki karar alma mekanizmalarını şu veya bu derecede etkilemişlerdir. 1977-79 kriz yıllarından başlayarak 1980'li yıllar boyunca bu tür müdahaleler daha etkili ve giderek daha da pervasız olmuştur. ANAP'ın 1989 seçim yenilgisi veya Körfez krizi gibi dönemeçlerde Washington'da Türkiye için hangi senaryoların yeni baştan inşa edildiğini veya hangilerinin çöp sepetine atıldığını Türkiye halkı pasif bir gözlemci konumunda basından izleyebiliyor. Bu durum şüphesiz son 15 yıl içinde emperyalizmin az gelişmiş ülkeler üzerindeki denetiminin artması ile ilgilidir. ABD ve İngiltere'de Reagan Thatcher iktidarları ile ifadesini bulan yeni sağ felsefe, IMF, Dünya Bankası ve uluslararası finans kapital aracılığıyla 3. Dünya'ya aktarıldı. Türkiye'de bu gelişmelerden nasibini fazlasıyla aldı. Türkiye'de siyasi iktidarın yönelişlerini hatta kaderini belirleyen dış etkilerin yakın geçmişimizdeki bazı somut örneklerini burada kısaca gözden geçirelim. 1979'da Ecevit hükümetinin çöküşünde dış alemle sürdürülen pazarlıkların istenilen sonucu vermemiş olması herhalde belirleyici olmuştur. Avrupa sosyal demokrasisi üzerinde belli bir prestiji olduğu varsayımdan hareket eden Ecevit, Avrupalılardan ABD ve IMF'yi önce taze para, sonra IMF programı formülünü ikna edebileceğini umuyor ve IMF Dünya Bankası heyetlerinin baskılarına bu beklentiyle karşı koymaya çalışıyordu. 1979 içinde TÜSİAD heyeti Washington ve New York'ta uluslararası finans ve ABD hükümet çevreleriyle halvet halindeyken Brzezinski Kasım Gülek aracılığıyla ABD'nin artık Ecevit'i desteklemediğini ve sağlam bir hükümet yeğledikleri mesajını Türkiye'ye aktarıyordu. Dipnot 15. Kısa zaman içinde OECD'de büyük çaplı bir yardım operasyonunun ön koşulu olarak IMF ile anlaşma formülü kesinlik kazandı. Bu da Ecevit hükümetinin sonunu getiren darbelerden biri oldu. CHP iktidarı, yerli ve uluslararası sermayenin ortak saldırısı karşısında ayakta durabilmesini sağlayabilecek tek etken olan halk sınıflarının da aktif desteğinden yoksundu. Ecevit'in havluya atması sırasında oluşmakta olan yeni uluslararası konjonktürü de göz önünde tutmak gerekir. 1979-80 yılları kapitalist sistemin merkezlerinde öncelikle ABD ve İngiltere'de bir yandan kendi ulusal işçi sınıflarına, öte yandan da 3. Dünya'ya karşı sermayenin katı çizgisinin Reagan ve Thatcher yönetimleriyle birlikte kesinlikle egemen olduğu bir dönüm noktasıdır. Giderek kıta Avrupa'sını da etkisi altına alacak olan bu yeni çizgi içinde Ecevit'in umut bağladığı reformist bir sosyal demokrat varyant artık gündem dışı kalmaktaydı. Sermayenin ulusal ve uluslararası düzlemlerde sınırsız egemenliğini sorgulayacak veya bu yeni düzene tam olarak ayak uyduramayacak siyasi hareketlerin hizaya getirilmesi veya iktidardan uzaklaştırılmaları gerekiyordu. Ecevit iktidarının sonu 1979'da böyle geldi. Turgut Özal işte bu yeni çizginin Türkiye'deki en etkili temsilcisidir. Ve bu nedenle 1979 sonundan itibaren uluslararası sermaye çevreleri tarafından kesinlikle desteklenmiştir. Bu desteğin kazandığı boyutlar gerçekten şaşırtıcıdır. Ekonominin büyük ölçüde Özal tarafından yönetildiği 1980-87 yılları içinde Türkiye'nin dış borcu 30 milyar dolar artmış. Farklı bir ifadeyle beynelmilel sermaye bu miktarda net kaynağı Türkiye ekonomisine aktarmıştır. Yakın geçmişte bir istikrar ve yapısal uyum programı uygularken bu derecede büyük çaplı dış kaynakla desteklenen ikinci bir ülke yoktur. Bu bağlamda Özal'ın bu desteği bir handikap, saklanması gereken bir ayıp olarak görmemesi, aksine bunu kamuoyu karşısında açıkça kendi lehinde bir koz olarak kullanması, bunda da zamanla büyük ölçüde başarılı olması ilginçtir. 12 Eylül rejiminin beyin yıkama operasyonunun iktisadi konularda da uygulandığını ve kısmen de başarılı olduğunu bu saptama ortaya koyuyor. Bir örnek verelim. 12 Eylül sonrasında Türkiye'ye yönelecek bu kaynak akımının başlamasının bir ön koşulunun ekonominin yönetiminin Özal'a verilmesi olduğunda şüphe yoktur. Bu durumun bilincinde olan Özal'ın ulus hükümetinin yapısı üzerinde konseyle pazarlığa oturduğunu da yukarıda da kısaca değindiğimiz üzere biliyoruz. Ancak yakın zamanlara kadar bilinmeyen bir husus, tam 10 yıl sonra 12 Eylül'e ilişkin Amerikan belgelerini yayımlayan Sedat Ergin tarafından Hürriyet'te açıklandı. Turgut Özal aynı günlerde askerlerle yaptığı pazarlığı ABD Büyükelçisi James Spain'e aktarmakta ve muhtemelen Spain'in görüş ve telkinlerinden yararlanmaktaydı. ABD Ankara Büyükelçiliğinden Washington'a 18 Eylül 1980 tarihli bir telgrafta Özal, Büyükelçiyle yaptığı özel bir konuşmada askerlere kendisinin de hükümette hizmet vermeye istekli olduğunu ancak kendisiyle uyumlu olacak Maliye ve Ticaret Bakanları ile birlikte ekonomik politika üzerinde nihai söz hakkını elinde tutması gerektiğini istediğini bildirmiştir. İfadeleri yer almaktaydı. Dipnot 16. Ulusal bağımsızlık kavramının asgari değer taşıdığı herhangi bir demokratik ülkede kamuoyunun çalkantısına ve cezai sorumluluk çizgilerine kadar gidebilecek hukuki ve siyasal tepkilere yol açması gereken bu çarpıcı bilgi Türkiye'de tam bir kayıtsızlıkla karşılanmıştır. 1983 yılında ANAP'ın ve Özal'ın seçimlere sokulmasını sağlamak için askeri yönetime yapılan dış telkin ve baskılar üzerinde de kaynaklar var. Bunlardan biri, zamanın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Abrams'ın Hürriyet'e yaptığı açıklamadır. Korkumuz, ordunun Özal'ın kazanmasını önlemesiydi. Özal hakkında olumlu bir kanaate sahiptik. Güvenilir biriydi. O anki ihtiyaca cevap verecek biri olarak görüldü. Hiç kimse sonradan uzun süre iktidarda kalacağını tahmin etmedi. Bu bazen olur. Rekabete dayalı bir seçimin yapılması için büyükelçilik kanallarını ve heyet gibi ziyaretçileri kullandık. Dipnot 17. 1983'ü izleyen yıllarda IMF, Dünya Bankası ve uluslararası bankacılık çevreleriyle temas kuran Türk iktisatçılar, Türkiye'de uzmanlar arasında fevkalade tartışmalı olan ANAP'ın iktisat politikalarının batılı uzmanlar tarafından nasıl alternatifsiz savlarıyla göklere çıkarıldığını gözleyerek şaşkınlığa uğramışlardır. Gerçekten de Özal, beynelmiler finans çevreleri tarafından Ankara'daki adamımız imajıyla algılanıyordu. Artık öyle anlaşılmaktadır ki muhtemelen 1980 yılı içinde IMF kökenli politikalara karşı çıkan çevreler ve ülkelere karşı Türkiye'yi bir vitrin bir başarı örneği olarak gösterme doğrultusunda bir karar alınmıştı. ANAP modelini ve Türkiye'ye uluslararası finans kapitalinin nasıl baktığına ilişkin ilginç bir örneği Chase Manhattan Bankası'nın Türkiye temsilcisinin bir demeciyle aktaralım. Bugünkü Türkiye ekonomisini 10-15 yıl öncesiyle karşılaştırmalı. O zamanlar sizin ekonominiz yoktu. Konutların, yolların durumu çok kötüydü. Elektriğiniz yoktu. Ülke tümüyle fakir bir görünüme sahipti. Tıpkı az gelişmiş ülke gibi. Son 5-6 yılda şehirleriniz dünya şehirlerine yakışan bir görünüm kazandı. İnsanlar daha modern. Bundan 10-15 yıl önce Ankara'da Osmanlı tipler oturuyordu. Ekonomist değillerdi, yeterli eğitim görmemişlerdi. Bugün ise Ankara'da çok etkileyici insanlar var. İstanbul'da şöyle bir etrafa bakın, enflasyonun etkisini görmezsiniz. İnsanlar aç değil, intihar etmiyorlar. Umutsuzluğa düşmüş değiller. Eğer insanlar gerçekten zarar görüyor olsalardı, bunu protesto ederlerdi. Dipnot 18. Cehalet, fikri sığlık ve küstahlık karışımı olan bu ilginç demeç, çarpıcı bir tesadüf sonucu ANAP'ın olağanüstü bir halk tepkisi sonucu yerel yönetimlerden hemen hemen tümüyle uzaklaştırıldığı 26 Mart 1989 tarihinde yayımlanmıştır. Göstermeye çalıştığımız gibi Turgut Özal'ın Batı'nın finans ve siyaset çevrelerindeki prestiji bazılarının sandığı gibi uyguladığı politikalardan kaynaklanmıyor. Bu prestij işin başından beri vardı. Özal'ın daha 1980 öncesinde Dünya Bankası ve Morgan Garanti çevrelerinde özel ve kişisel bağlantılar kurmuş olduğunu Çölaşan ve diğerleri açıklıyorlar. Demirel'in başbakanlığı döneminde ABD ve Avrupa'nın siyasi çevreleriyle ve IMF Dünya Bankası yetkilileriyle çok yoğun ilişkilere giren Özal'ın 12 Eylül günlerinde ABD Büyükelçiliği ile yukarıda değindiğimiz temasları bu ilişkilerin bir uzantısı olarak değerlendirilmelidir. Gerek 1980, gerek daha sonraları Batılıların isteklerinden daima bir adım daha fazla vermeye hazır bir kişi olarak temayüz ettiği, hatta bunu açıkça da savunduğu da biliniyor. Gerçekten de 24 Ocak kararlarında devalüasyon ve kit zamlarının oranları IMF'nin beklentilerinin bir hayli üzerindeydi. 1983 sonrasında dış ticaret ve kambiyo rejimini liberalleştirirken Dünya Bankası'nın yapısal uyum modelinin doğrultusunda ancak kimsenin beklemediği bir hızla hareket ederek banka yöneticilerini şaşırtmış ve mutlu kılmıştı. Keza ülke içindeki toplumsal güçlerden herhangi bir etkili talep ve baskı gelmemesine rağmen uluslararası sermaye çevreleri için büyük önem taşıyan özelleştirme ve yabancı sermayeyi ayrıcalıklı kılma gibi politikaları yürütmekte ısrarı da dikkati çekmiştir. Bürokrasinin üst katlarını klasik ve ulusal bürokratların yerine çift pasaportlu ABD yetiştirmesi ve kozmopolit uzmanları yerleştirmesi, bazılarını siyasette ön plana çıkarması da dikkat ve takdirle izlenmiştir. Bu alanlardaki meziyetleri Turgut Özal'a o derecede prim kazandırmıştır ki, başka ülkeler için kredi akımlarının kurumasına yol açan aksamalar, örneğin IMF'nin finansal limitlerinin sürekli ihlal edilmesi hoşgörüyle karşılanmış. Bunlar Türkiye'nin ekonomik politikalar ve başarımlar açısından örnek ülke gösterilmesini engellememiştir. Körfez krizinde Özal'ın izlediği yol, iktisat politikalarında 10 yıldır izlediği yaklaşımın ABD çizgisinin en sadık partizanlarından biri rolüne soyunarak dış siyaseti de uygulanması olarak yorumlanmalıdır. 5. Burjuvazinin sınıf bilinci ve devletin sınıf karakterinde yozlaşma. Burjuvazinin sınıf bilinci üzerine. 1980'li yıllar içinde Türkiye toplumunun yaşadığı önemli ve derin değişmelerin değerlendirmesinde Türkiye solunun bünyesinde dahi gözlenen ciddi bir ayrılık göze çarpıyor. Bazıları bu dönemi maliyeti ne olursa olsun Türkiye kapitalizminin olgunlaşma yılları olarak görüyorlar. Diğerleri ise daha önceki 20 yıl boyunca edinilen iktisadi, siyasal ve toplumsal birikim ve kazanımların büyük ölçüde israf edildiği yitik yıllar olarak algılıyorlar. bu fikir ayrılığı bu bölümde tartışılan burjuvazi devlet ilişkileri sorunsalına nasıl yansıyabilir? 1980'li yılları kapitalizmin olgunlaşma dönemi olarak yorumlamamızın mümkün olup olmadığını, devletin sınıf karakterinde olgunlaşma eğilimleri ağır basmakta mıdır sorusunu yanıtlamaya çalışarak tartışabiliriz. Bu tartışma bir boyutuyla burjuvazinin sınıf bilincinin gösterdiği gelişme ve dönüşümleri de içerecektir. Devletin sınıf karakterinde olgunlaşmadan ne kastediyoruz? Bu bölümün başlarında bu soruyu kısaca ele aldık ve egemen sınıfların Türkiye için burjuvazinin genel ve uzun dönemli çıkarlarının temsil edildiği bir durumun sınıf iktidarının en olgun biçimini temsil ettiğini ileri sürdük. Burjuvazinin belli fraksiyonlarına bağımlı kısmi çıkarlarla belli iş adamlarının gözetildiği tekil çıkarların derece derece daha ham sınıf iktidarlarına tekabül ettiğini ima ettik. Bu soyut şemayı yarı şaka yarı ciddi veya yarı folklorik yarı tarihsel bir örnekle canlandırmaya çalışalım. Büyük sürü sahipleri ile büyük çiftçilerin arazi paylaşım kavgası içinde oldukları, değer yaratan sosyoekonomik ögeler olarak da sığır çobanları yani kovboylar, ırgatlar ve küçük çiftçilerin yer aldığı Washington'un henüz nüfuz edememesi nedeniyle devlet gücünün henüz oluşum halinde olduğu vahşi batıdan söz edelim. Bu ortamda devletin sınıf karakterinin ilk ve en ilkel biçimi çiftlik sahiplerinden en güçlü ve en zengin olan ağanın adamlarından birinin şerif olması durumunda ortaya çıkar. Devlet yani şerif bu durumda gerçek patronun çıkarlarının diğer çiftlik sahiplerini, tüm sürü sahiplerini ve kendi ırgatlarına karşı korumak işlemini üstlenmiştir. Tekil çıkarlara dayalı burjuva devletine tekabül eden hal budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal tarihi içinde devlet otoritesinin tek tek zengin yaratmak için kullanıldığı 1920'li yıllar bu duruma kısmen yaklaşan bir dönem olarak görülebilir. Durum istikrarsızdır. Zamanla belki de kovboy filmleri geleneğinde bir miktar kan döküldükten sonra diğer büyük çiftlik sahipleri de iktidara ortak olmayı başaracaklardır. A ile birlikte kararlaştıracakları ve büyük toprak sahiplerinin ortak çıkarlarını ırgatlarına, küçük çiftçilere ve sürü sahiplerine karşı korumayı üstlenecek yeni bir şerif üzerinde anlaşacaklardır.